Bugünkü konuğum benim çok sevdiğim can arkadaşlarımdan Ayşe Gençalp. Kendisi aslında bir restoratör. 4 yıl boyunca bina restorasyonları üzerine çalışırken hobi olarak başladığı Arjantin tango dansı sonrasında onun hayatının ta kendisi oldu. 2009'dan beri Arjantin'in ve tango'nun başkenti Buenos Aires'te yaşıyor. Şov dansçılığı, tango eğitmenliği yanı sıra dünyanın dört bir yanında turnelerle farklı coğrafyalardan insanlara dokunma fırsatı buluyor. Çok çok uzun zamandır söyleşi yapmak istiyorum aslında Ayşe ile. Bizim bambaşka bir hukukumuz, bir bağımız var. 2005'te Ayşe ve çok sevgili ikizi Mehmet ile birlikte biz birlikte başladık tango dansını öğrenmeye. Sonrasında çok can dostlarım oldu ikisi de. Şimdi üçümüz de bambaşka coğrafyalardayız ama o bağı her daim koruduğumuzu bana hissettiriyor ikisi de. Hoş geldin Ayşe'cim Kabına Sığamayanlar podcastine.
Hoş bulduk Deniz'cim. Teşekkür ederim.
Şimdi ben seni biliyorum ama söyleşiyi dinleyenler de seni tanısınlar, senden haberdar olsunlar çok istiyorum. Öncelikle üniversite eğitimi, tango öncesi dönemler ve tangoya başlama süreçlerini anlatır mısın?
Evet. Deniz'ciğim öncelikle teşekkür ederim. Ben de bir kabına sığamayan olarak burada yer almaktan çok mutluyum tabii ki de. Çok uzun zaman geçti. Çok uzun zamandır söylüyorsun ama bugüne denk geldi. Şöyle 2004 yılında senin de dediğin gibi restorasyon bölümü, tarihsel restorasyon bölümünden mezun oldum. Safranbolu'da okudum. Benim hayatımın en güzel 2 senesinin geçtiği üniversite hayatı dönemimdir. Bunu her zaman söyledim. Hakikaten en güzel dönemi. Sonrasında 2004'te mezun olup İzmir'e evime geri döndüm. Tarihsel Çevre Müdürlüğü'nün ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü'nün yanında staj dönemim geçti. Sonra da normal bir anıt yapı diye restorasyon yapan, inşaat yapan bir şirkete girip ofis şantiye çalışanı olarak işe başladım. 2 yıl süreyle ofiste çalıştım. Sonrasında beni şantiyeye verdiler. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'dür, Şadırvanaltı Camisi'dir. Bu tarz yerlerin restorasyon projelerinde yer aldım. Sonrasında restorasyon işinin dışında burada Mavişehir'de yapılan inşaatlarda şantiye şefliği falan yaptım aslında. Şu anki konumumla hiç alakası olmayan bir süreçti o dönem. O şekilde başladım çalışmaya. 4 yıl, 5 yıl kadar anıt yapıda çalıştım. Sonrasında şirket iflas edince boşa çıktım. Bir de tabii tazminatımı almışım elime. O dönemde işte ne yapayım derken Arjantin'e gitme kararım oldu. 1-1,5 yıldır falan dans ediyordum. Tabii ki hobi olarak yaptığım bir şeydi. İkiz kardeşim Mehmet'le başladık. Bu iş hayatı gitgeller. Rutin hayattan biraz çıkalım hani insan tanıyalım diye hobi olarak başladığımız bir dönemdi o. Hadi bir de tangoya gidelim bakalım nasıl bir şeymiş. Hatta kardeşim ben de senin yanında geleyim yalnız gitmesen diyerek biraz zorla başlamıştı o dönemde. Ama ikimiz de bir tango sever olduk.
Evet ve ikiniz de çok yeteneklisiniz tabii tango konusunda. Mehmet de şimdi New Jersey'de yaşıyor ve orada tango organizasyonları düzenliyor. Harika bir tango dansçısı oldu ve organizatör oldu kendisi de. Peki böyle tango dersleri alırken o bizim zamanlarda bir gün tango dansının mesleğin olacağını hissettin mi hiç?
Hiç düşünmemiştim. Şöyle anlatayım. Biz tangoya biraz da kuzenim Hamza'nın vesile olmasıyla başladık. O da işte Metin Yazır'ı bilirsin, Bayla Tango. Çok uzun yıllardır İstanbul'da tango okulu olan, hatta Türkiye'ye tangoyu ilk getirenlerden, hocalardan bir tanesi olan Metin Yazır'ın çok yakın arkadaşıydı. Onun Hamza'yı tanıması ve Hamza'nın da bize ya bir gidin görün bakalım işte arkadaşlar var bizim orada tanışın bir deneyin. Tamam dedik, başladık. Tabii ki hiçbir zaman o dönemde hani ben bu işi yaparım ya da ben tango ile ilgili bir dünyaya ait bambaşka bir insan olurum düşüncesi insanın aklının ucundan geçmiyor. Şantiyelerde ofis işi yapan bir insandım.
Her şeyi geride bırakıp hayatta yepyeni bir sayfa açmaya karar verdin. 2008'e gelelim. Nasıl oldu da Arjantin'e taşınmaya karar verdin sen? Bu büyük bir karar çünkü.
Evet, aslında böyle bir karar almadım. Şöyle, buradaki profesyonel dansçıları izlerken Deniz'cim özellikle hatırlıyorum bir gün bir milongaya gitmiştim. Altango'nun Ozan Fırat'ın milongası. O zamanlar Ece Türkmut'la dans ediyordu. Bir milongaya gitmiştim. Orada onları dans ederken gördüğümde çok amatörüm hani çok daha yeniyim. Gördüğümde böyle inan ki içimde böyle garip bir hüzün, böyle bir üzüntü. Ya ben buna neden daha önce başlamadım? Ben asla bu şekilde dans edemeyeceğim. Bu ipleri çoktan kaçırdım diye içimin yandığını hissettiğim bir gece olmuştu. Ve ondan sonra arada sırada yatağa yattığında hayaller kurarsın ya. Yani bir gün gitsem, bir gün olsa, onu görüp böyle hiç ulaşamayacağım bir şeymiş gibi gelmişti tango. O seviyedeki bir tango. Sonrasında şöyle hani biraz daha en azından öğreneyim, biraz daha kendimi geliştirebileyim diye dediğim gibi o aldığım tazminatla hadi bir gideyim dedim. Ama tabii ki şöyle bir avantajım oldu. Burada gelen, seminer programları veren, şovlar yapan Arjantinli hocalarla tanışmıştım son dönemde, tangonun son döneminde Türkiye'deki. Yani aşağı yukarı 1,5-2 yıldır falan dans ediyordum. Mariano Galliano bilirsin, Paola Rubin gibi. Hani çok ünlü bu işin piri olan insanlarla burada tanıştım. Onların da çok destekleri oldu. Yani mutlaka bir gün gelirsen haberimiz olsun, kesinlikle çok yardım ederiz dedikleri için o dönemde beni Belçika'ya bir tango şovu izlemek, onların kumpanya diyeyim, o zaman öyle deniyordu. Onların ait olduğu bir kumpanyayı görmeye ben işten ayrıldıktan sonra bir Belçika'ya gittim. Aslında tangoya gerçekten tango ve şov hayatını ilk kez orada tanıdım. Öyle diyeyim. Neden? Çünkü daha doğrusu şov kısmını orada tanıdım diyebilirim. Çünkü beni her gece aynı tiyatroda aralıksız 10 günlük seyahatim boyunca her gece aynı şovu izledim Deniz. Ve her gece o şovun ayrı bir yerinden ayrı bir keyif aldım. Her gün başka bir sandalyeye oturdum. Bir ortadan izledim, bir sağdan. Yani doyamadım. Orada olmayı çok istedim. Öyle olunca da ya dedim ben kesinlikle gideceğim. Bunu yapacağım yani. Türkiye'ye döndüm. Bavulumu hazırladım, biletimi aldım. Ve dedim ki ben gidiyorum. 2 aylık için bilet aldım kendime.
2 aylık gittin ve kaç oldu? 16 sene oldu değil mi şimdi?
16 yıl.
Ya ben çok zoru başardığını düşünüyorum. Çünkü şu dinamikleri de ve aktarmak istiyorum. Ayşe'nin burada kocaman bir ailesi var. Anne, baba, kardeşler, kuzenler ve birbirlerine çok bağlılar, arkadaşlar varken şimdi Arjantin'de başka bir ülkeden gelerek kendi danslarını böylesine sahiplenen birileri var mı senin gibi merak ediyorum.
Var tabii ki, var. Yani bir iki Türk var, onlar arkadaşlarım zaten. Ama dünyanın her yerinden hakikaten hayatını tangoya adamış Çinli arkadaşlarım var, Amerikalı arkadaşlarım var. Ailesinden destek alarak gelen de çok insan var. Hakikaten Remar Dulce Leche, yani çok kürek çekerek gelen insanlar da var. Mesela Pelin Ercan uzun yıllar Arjantin'de, benden 2 sene önce gidip uzun yıllar Arjantin'de kalıp şimdi aynı işi Kore'de yapıyor. Tangoya devam ediyorlar eşiyle beraber. Onun dışında tango için gelmeyip ama tango da orada olduğu için işini Arjantin'e taşıyan Deniz Öztin diye yine bir tango aşığı bir arkadaşım var. O da aile kurdu. Arjantin'de yaşıyor. O da milongalar düzenliyor. Çok takdir ediyorum ikisini de kesinlikle. Tabii ki var.
Peki biz böyle fazlaca kürek çektik dedin. Bu süreçte bir yabancı olarak, orada bir Arjantin tango dansçısı bir yabancı olarak biraz böyle karşılaştığın zorlukları anlatabilir misin? Karşılaştığın zorlukları anlat, açılan kapıları da anlat ama. Yani evet, sadece böyle işin dramatik tarafından bahsetmeni istemiyorum ama ikisini evet de merak ediyorum.
Evet. Ya Deniz hakikaten çok zor oldu. Çok ışıltılı, çok güzel görünse de hakikaten çok zor oldu. Orada ayakta kalabilmek çok zor oldu. İlk gidiş çok kolay. Her Buenos Aires'e gelen işte biz burada kalırız, yaşarız, burası yaşanılacak yer diyor ama hiç kolay bir ülke değil. Türkiye'den gelen bir insan için daha da zor. Çünkü bizim tabii ki giden bir bireyin sosyokültürel olarak oraya alışması çok zor. Etik anlayışlarımızın birbirine hiç uymadığı bir ülke. Coğrafyası çok farklı bir ülke. Yemek anlayışı çok farklı. Arkadaşlıklar çok farklı. Farklı dediğim iyi kötü demiyorum. Farklı. O yüzden bunlara alışmak çok zor oldu. Bir yemek kültüründe bile orada birini mesela yemeğe davet ediyorsun. Biz hani vardır ya, evimize biri gelir, arkadaşlar davet edilir. Sonra karşı taraf seni yemeğe davet eder ya. Orada herkes para verir sana. Bu tarz farklılıklardan bahsediyorum. Hani biz böyle şaşırırız ya, nasıl ya para, nasıl yani para, yok hayır sen de beni sonra davet edersin şeklinde. O tarz böyle çok şoklar yaşamıştım. Ya da mangal partisine gittiğimde onların böyle mangalın üzerinde böyle 20 kilo et falan oluyor Deniz. Çok komik. Böyle litrelerce şarap içiliyor. O kadar çok et yiyorlar. Bu tarz ve birçok tarz değişiklikleri anlamaya çalışıyorsun. Onların seni kabullenmesini de beklemek zorundasın. Çünkü şöyle oldu ben gittiğimde. Ben burada aşağı yukarı böyle popülaritesi olan bir insandım. Hem tango camiasında birkaç senede, kısa bir dönemde de varlığımı göstermiş olsam bile, arkadaşlarım arasında bir yeri olan bir insandım. Şimdi başka bir ülkeye taşındığında şöyle oluyor. Sen bir hiçsin. Yoksun. Hiç kimse seni aramıyor. Hiç kimse ya işte şurası nasıl, buraya mı gitsek, şuraya mı? Yani hiçbir şeyle ilgili bir fikrin yok. O yüzden kimse sana bir şey danışmıyor. Ve benim gibi karakteri yüksek ve hakikaten başarıya odaklı yaşayan bir insanın için daha da zor bir şey. Ülke değiştirip bambaşka bir yerde var olmaya çalışmak. Ve oranın dansını yaparak, ben Türk yemekleri satarak var olmaya çalışabilirdim. Bu alternatif olurdu. Hani ilgi çekici olurdu. Okey. Ama tereciye tere satmak deriz ya biz.
Evet, işte ben zaten o kadar merak ediyorum ki. Yani sen Arjantin tangos dansçısı olarak, bir Türk olarak oraya gidip çok uzun süre şov dansçılığı yaptın. Çok uzun süre tango eğitmenliği yaptın. Yani eminim ki orada yetişmiş bir yerelden çok daha fazla çaba göstermişsin diye düşünüyorum.
Çok daha fazla, evet. Çünkü her çalıştığım yerde bu dediğin mesela şovlar Deniz'cim, hepsinin casting günleri oluyor. Ve o casting günlerinde kapılarda yüzlerce insan oluyor Deniz. Bir sürü çift, 20 çift, 30 çift hangi şov olduğuna bağlı olarak. Kriterleri çok yüksek şovlar. Turistlere yönelik Arjantin kültürünün incelikleriyle en profesyonel şekilde gösterilmesi gereken yerler. Bunlar benim de birçoğunda çalıştığım. Şöyle komik bir hikayesi var, anlatayım onu sana. Bir gün ben bu arada tabii ki profesyonel olarak başlamadım Arjantin'de. Gittiğimde 2 ay sonra ben burada kalıyorum, dönmüyorum dediğimde, amatör olarak hem biraz yemek satma, biraz da böyle sokaklarda plaza dediğimiz tango yapılan, insanlara, masalara şapka tutarak tip alınan, para kazanılan böyle alternatif işler buldum kendime. O dönemde tabii ki tamamen amatörce. Tam dersler alıyorum, tango dersleri. Biraz günümün 3-4 saatini orada dans ederek, biraz da tip toplayarak geçiriyorum. O şekilde hayatta kalmaya çalıştım. Birkaç senem geçti, 5 yıl kadar. O dönemde hakikaten zordu. Çünkü güneşin altında çalışıyorsun. Çalışmak isteyen, orada bile çalışmak isteyen senin yanında çok fazla insan var. Mesela dil çok iyi bilmiyordum. Müşterilerle çok fazla iletişim kuramıyordum. İspanyolca'yı da ayrıca o şekilde öğrendim. Hani ne bir kursa gitme imkanım vardı, ne bir akademiye yazılma imkanım vardı. Ha, tamamen gündelik, bazen Türk köftesi sandviç satma, bazen de böyle plazalarda dans etme şeklinde başladım. Tabii ki de çok amatör bir şekilde ama çok şey öğrendim. Gerçekten hani tangonun ya da insanların önünde herkesin sana baktığı bir durumda dans etmenin ne olduğunu o günlerde öğrendim. O 4-5 yılım o şekilde geçti. Sonrasında şöyle bir olay oldu, komik. Anlatıyorum çünkü kendim de çok gülüyorum. Bir gün işte bir casting var. Bir erkek dansçıya, eşi hamile olduğu için bir partner aranıyor. Senior Tango diye oradaki ünlü, çok ünlü tango şovlarından bir tanesi, gece şovlarından. Bir arkadaşım işte bu çalıştığım plazadan geçerken, o arkadaşım dedi ki ya dedi birini arıyorlar dedi, işte gitsene sen de castinge bak, kalabilirsin, çok uygun görünümün, bak tangonda ilerletmişsin falan. Ondan sonra ya dedim olur mu olmaz mı, kıyafetim yok falan. Hadi dedim gideyim. Kandırdı, inandırdı beni. Gittim. Bir elbise buldum kendime. İşte bir şekilde saçımı yaptım. Çok amatörüm, aşırı. Oradaki kızları gördüm. Böyle 20 kişi falan var Deniz. Hepsi profesyonel dansçı. Hepsi bale mezunu. Onlarla aynı kulvarda sahneye çıkacak olmam bile, ya dedim ben burada ne yapıyorum? Benim burada ne işim var? Ben buraya niye geldim? Ama ismimi yazdırmış bulundum ve orada bulunmak zorunda kaldım. Casting yapıldı. Tek tek hepsini izledim kızların. Kendimi kaçarak kurtarmak istedim oradan ama tabii ki sıram geldi ve sahneye çıkmak zorunda kaldım. Casting bitti ve ben koşarak sonucu bile dinlemeden Oradan uzaklaştım. Kapıdan çıktım. Kapının tam karşısında otobüs durağındayım. Otobüs bekliyorum ve telefonum çaldı. Sen neredesin dedi partner arayan arkadaşım. Çıktım dedim. Hiç hissetmedim kendimi. Çıktım dedim. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ama kendimi çok eksik hissettim dedim. O da bana Ayşe hemen geri dön. Çünkü sen seçildin dedi. Böyle titreyerek, ne olacağını bilmeyerek tekrar geri döndüm. O kapıdan içeri girdim ve hayatım hakikaten orada değişti diyebilirim. O kıyafeti tekrar giydim. Senaryoya tekrar çıktım. Kendimi tekrar gösterdim ve orada çalışmaya başladım Deniz. 4 aylık bir süreçti sadece. Kız hemen toparlandı ve işe geri döndü. Ondan sonra ben böyle ara sıra işte castinglere gittim. Çok güzel tango şovlarında çalıştım. Vio Calmasen, Senior Tango. Ondan sonra bu son 7 yıldır çalıştığım La Ventana ve Michelangelo diye. Oranın hakikaten, yani gururla söylüyorum, çok köklü ve prestijli tango şovlarında çalıştım. Hala da dönmeden orada çalışıyordum. Son Türkiye'ye gelmeden önce işi bıraktım.
Peki şov dansçılığı nasıl bir şey Ayşe? Yani böyle çok pırıltılı bir hayat ya. Yani evet. Oradan bakınca çok pırıltılı görünüyor. Nasıl bir şey show dansçılığı?
Evet, çok pırıltılı gerçekten. Özellikle alkış insana ilaç gibi. O ışıklara, o insanların böyle aşağıdan yüzüne sanki insan üstü bir şeymişsin gibi baktıkları ve alkışladıkları. Onu her gün, yani o gün eve dönüyorsun Deniz, hemen ertesi gün olsun ve tekrar olsun istiyorsun. Yani bak 7 yıl boyunca, son 7 yıldır her gece şova çıkıyorum. Her gece, cumartesi, pazar dahil haftanın 7 günü. Ve ben haftanın 7 günü inan ki bir özlemle ve bir heyecanla gidiyorum. Kulise ilk varan hep benim. Çayımı koyuyorum, eşyalarımı, makyajımı, saçımı, kıyafetlerimi tek tek düzenliyorum şovun düzenine göre. Yani ondan inanılmaz keyif alıyorum. Çok farklı bir dünya. Şov dünyası korkunç farklı.
Ama sen tango eğitmenliği de yapıyorsun. En çok sevdiğin hangisi senin? Şov dansçılığını mı yoksa tango eğitmenliğini mi öncelersin?
Aa, çok zor.
Yani dans etmek mi güzel yoksa senin sayende dans ettiklerini görmek mi daha güzel?
Ya dans etmek çok güzel diyorum. Şimdi bu tabii ki demek değil ki ben hocalıktan hoşlanmıyorum. Ama onun hazzı çok farklı. O kalbinin çarpması... O andaki partnerinle bu show da olsa, Milonga'da da dans ettiğin bir insan bile, sosyal dansçı olarak dans ettiğin biri bile olsa, o anki partnerinle ortada bulmaya çalıştığın o koneksiyon beni çok etkileyen bir şey. O an bir dil bulmaya çalışıyorsun. İki kişinin konuşmadan anlaşmaya çalıştığı, birbirini tanımadan sadece sarılarak anlaşmaya çalıştığı bir dil bulmaya çalışıyorsun. Bu sadece 4 şarkı. Çok kısa bir süren var ve o an onu çözmeye çalışıyorsun. O insanın kim olduğunu ya da o seni çözsün istiyorsun. Ha, çok farklı bir duygu o benim için. Çok özel. O yüzden dans etmeyi daha çok seviyorum diyebilirim. Eğer ikisinden birini seçmem gerekirse, tabii ki de gerekmezse tangonun her alanına hala çok aşığım yani.
Evet, hatta bir de bir kısa filminiz var. Tango kısa filmi. İngilizce ismi Angel. Dileyenler YouTube'dan ulaşabilirler.
Evet, kısa film.
Evet, şimdiki tango partneri, Ayşe'nin şimdiki tango partneri Maximiliano Cristiani ile ortaya çıkarttığınız bir proje bu. Evet. Bu proje nasıl gelişti? Nasıl hayat buldu? Biraz onu anlatsana Ayşe.
Çok enteresan. O da benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi açıkçası Deniz'ciğim. Çünkü pandemi çocuğu diyoruz biz ona, Angela. Pandemi başladıktan 3-4 ay sonra beni bir bu tango terapi konsepti adı altında Japonya'dan bir öğrencim beni Japonya davet etti. Ben oradayken Maxi beni aradı bir gün. Maxi çok önceden tanıdığım ama hiçbir zaman dans etme imkanı bulamadığım. 2013'te dünya şampiyonu olup, tango salonunda dünya şampiyonu olup, ondan sonra 2013'ten sonra da bütün hayatını işte turnelerle, yurt içi olsun, yurt dışı olsun, gezilerle devam ettirdiği için çok fazla Buenos Aires'te görülmeyen bir dansçı. Ama ben tabii kendisini tanıyordum. 2020'de, pandemi 2020 oluyor değil mi? 2020-2021. De ben de Japonya derken telefonum çaldı ve Maxi beni aradı bir gün. Hiç böyle hani muhabbetimiz falan o zamana kadar çok az. Benim dedi böyle bir projem var dedi. Bunun filmin senaryosunu kendim yazdım. ben kendim karşılayacağım ama prodüktörü işte Guillermo Grisho diye daha önceden Fantasma de Buenos Aires diye, yani Buenos Aires'in Hayaleti diye bir film çekmiş, çok ödül almış bir yönetmenle çalışacağını ve bir karakter aradığını söyledi ve bunu karaktere beni çok uydurduğunu, hani Buenos Aires'te olup olmadığımı sordu. Ben de şu anda yokum dedim. Japonya'da dedim. Aa, pandemideyiz, kimse yerinden kıpırdayamıyor. Sen ne yapıyorsun Japonya'da falan. Dedim bak dönüyorum 1,5 aya. 1,5 ayım kalmıştı. Eğer dedim beklersen çok isterim. O şekilde döndüm Buenos Aires'e. Hala pandemiydi ve hala evlere kapalı olduğumuz bir dönemdi. Çok yakın bir yerde oturuyordu Maxi bana. Projeyi anlattı, gittim evine. Sonra bir 4 aylık Deniz'cim bu prova dönemimiz oldu bizim. 4 ay bu kısa filmi nasıl çekeriz, nerede çekeriz, kıyafetinden tut, koreografisinden. Aktör bir hoca geldi, ondan dersler aldık. O şekilde gelişti o olay. O yüzden pandemi çocuğu diyorum. Aslında Maxi'nin bir hayaliydi, o benimle gerçekleşmiş oldu. Ben de Maxi'yi o dönemde tanımış oldum. 2022'de çektik Angela. 2023'te Best Choreography ödülü aldık. 9. Müzik Film Festivali'nde Los Angeles 2023. Onun dışında İsrail 2023'te, yine İsrail'de Near Nazareth Festivali var. Onda da birinci olduk kısa filmde. İtalya'da da bir Parma Film Festivali oldu. Ona da yazıldık. Onda da finalist olarak gösterildi film festivalinde Angel'ımız. Güzel sonuçlar aldık. Çok güzel gelişti yani bu dönem.
Çok çok tebrik ederim sizi. Şimdi siz son 2 yıldır da Maximiliano ile birlikte yılın neredeyse 11 ayı dünyanın farklı köşelerinde turnedesiniz. Doğru biliyorum değil
evet,
mi?
Evet öyle.
Ve yine böyle dışarıdan pek çoklarına göre çok özenilecek bir süreç gibi görünüyor. Ama gerçekten öyle mi Ayşe? Ya gerçekten öyle mi?
Ay, evet, özenildiğini biliyorum ama tabii ki çok zorlukları var. Şöyle oldu. Maxi bu Angel'ı biz çektikten sonra bir yıl kendi turnelerine devam etti. O dönem başka bir partneri vardı. Bir yıl biz hiç görüşmedik. O bir yıldan sonra partnerinden ayrıldığı bir dönemde Buenos Aires'e geldi. O arada tekrar işte biz pandemi dönüşü işimize geri dönmüştüm ben. Normal rutin hayatıma devam ediyordum. O dönemde hem Angel'ın bu kadar başarı görmesi ve izlenim alması, hem de Maxi'nin o dönemde partnersiz olmasından dolayı bana böyle bir iş teklif etti. Hiç aklımda olmayan bir şeydi. Yerleşik düzenim var, işime gidip geliyorum. Tabii ki çok zor bir sürece girdik. Çünkü Deniz'cim valizini kapatıyorsun ve her hafta sonu başka bir şehirde. Bütün organizasyonlarımızı Maxi yapıyor. Tabii ki onun kontaklarıyla. İşin organizasyon kısmıyla hiç ilgilenmiyorum. Ama tabii ki marketing kısmıyla ilgili ona yardım ediyorum. Bu ikimizin oluşturduğu bir proje. Çok zor. Her hafta sonu başka bir ülkedesin. Her hafta sonu başka bir şehir. O şehri tanımaya, o şehirde hareket etmeyi hemen öğrenmen gerekiyor. İniyorsun uçaktan, hemen seni bir milongaya, bir yere götürüyorlar. Oradan her gün organizatörlerle ya yemeğe gitmek ya öğrencilerle bir milongaya gitmek. Yani hep başka birine bağlı olarak çalışıyorsun. Şöyle diyeyim, ben bugün bir yerde partnerimle şurada gideyim yemek yiyeyim diyemiyorsun mesela. Yani devamlı olarak bir grubun içinde var olmak zorundasın. Devamlı olarak gülümsemek zorundasın. Devamlı olarak pozitif olmak zorundasın. O hem öğrencilerin hem organizatörlerin beklentilerini karşılamak zorundasın. Ayrıca performansının da etkili olması gerekiyor ki bir dahaki sene ya da bir tekrar gitmek istediğinde sana kapılar açık olsun. Çok büyük baskılar aslında bunlar. Hem artistik baskılar hem ekonomik baskılar. Diyorsun ki bazen kazandığımın önemi yok ama verimli olabileyim. Böyle bir süreç ve biz her haftanın ortası başka bir ülkeye ya da başka bir şehre geçecek şekilde. Şu anda mesela 4 aylık bir turnem bitti benim. Türkiye'ye geldim. Onun öncesinde dediğin gibi 2 yıllık, son 2 yıllık hayatımın son süreci hep mobil. Valiz topla, valiz götür, valiz boşalt ve dünyanın her yerini gördüm. Amerika, Avustralya, Yeni Zelanda ya da Asya turnelerimiz oluyor. Filipinler, Endonezya, Tayland. Bunun gibi artık saymıyorum ama bir 40 ülke falan oldu herhalde gezdiğim Deniz'ciğim.
Evet, çok, aslında çok inanılmaz bir şey. Yani bu gezginlik kısmını çok besleyen bir tarafı olsa da bu anlattıkların çok zorlayıcı. İnsanın yattığı yerin kalktığı yer olmaması.
Evet. Çok... Oo iyi gezdin ya falan diyor herkes ama.
İşin aslı öyle değil
öyle
aslında.
Öyle olmuyor. Mesela iki kere Vietnam'a gittim. İnan Vietnam'ı hiç görmedim. İki sokağını bile bilmiyorum falan oluyor yani. Çok tabii. Gezme imkanımız olmuyor. Görüyorsun, insanlarını tanıyorsun, yemeklerini tanıyorsun, sokaklarını git gel yaparak tabii ki de az bir şey kültürleriyle ilgili bilgi sahibi oluyorsun ama inan ki gezmiyoruz. Gezmek yok.
Zor. Gerçekten çok zor.
Evet, zor.
Bir de Yeni Zelanda, Auckland ve London Preliminary Tango jüriliklerimiz de var.
Evet.
Ya bir de ondan bahsetsene Ayşe. Yani düşünsene, yani onca yıl emek verdikten sonra orada bilirkişi olarak o pozisyonda oturma hali, karşında insanlar heyecandan titriyorlar.
Evet.
Jürilik nasıl bir şey?
Evet. Ya böyle televizyonda olduğu gibi olmuyor. İnan ki öyle bir keyifli çok bir tarafı yok. Ya tabii ki var ama çok stresli bir süreç. Evet, tabii ki Arjantin'de bilmeyenler için söyleyeyim. Her yılın Ağustos ayında bir Dünya Kupası oluyor ve dünyanın her yerinden dansçılar Arjantin'e gidiyorlar. Bu kupanın öncesinde de belirli ülkelerde bunun ön elemeleri oluyor. O ön elemelerine de Buenos Aires Kültür Bakanlığı'ndan Arjantinli jüriler atanıyor ve Arjantin'den de supervisor gidiyor ve bir takım okullar ya da tango severler ön eleme düzenliyorlar. Onların festivalleri oluyor. Biz oralara davet edildik. Bu yıl evet Auckland, Yeni Zelanda ön elemelerinde yer aldık. Bir de Londra'da. Onun dışında Filipinler'deki ilk tek yapılan Maxi'nin organize ettiği, biz orada jürilik yapmadık ama o ön elemeleri biz organize ettik. Manila, Filipinler. Bu süreç şöyle, tabii ki bir ön çalışma yapıyorsun. Çünkü aynı anda 4-5 jüri 10 çifte birden aynı anda bakman gerekiyor. Önündeki kağıda olabildiğince bilgi yazman gerekiyor ki çünkü o insanlar, dansçılar, yarışmacılar gelip senden feedback istiyorlar. Neden puan kırdınız, buradan niye kırdınız, neden kırmadınız ya da ona niye daha fazla puan verdiniz, bana niye vermediniz süreçleri oluyor. Enteresan bir süreç. Tabii ki çok zor. Neden? Çünkü birileri kazanıyor, birileri kazanamıyor Deniz. Ve oradaki insanlar senin öğrencilerin oluyorlar. Çok etik duygularla not vermen gerekiyor. Kimsenin kırılmaması için bir çaba sarf edemiyorsun maalesef. Birileri kırılıyor muhtemelen, üzülüyorlar. Sen onların hayallerini gerçekleştirmemiş oluyorsun. Bir bilen olarak orada oturmak çok heyecanlı bir şey. Ya da herkesin sana heyecanla gelip fikir danışması çok gurur verici bir şey. Yani o koltukta oturmak da çok farklı bir duygu.
Evet, doğru yolda olduğunu hissettiren bir şey olsa gerek sana,
evet,
değil mi?
Evet, fikirlerine yani... değer verildiğini evet. Bilmek çok önemli.
Evet, evet, kesinlikle.
Haz verici, evet.
Peki mesela şimdi bu 16 seneye toplamına baktığın zaman öncesinde de restorasyon var hayatında. Ya ben iyi ki tangonun içindeyim. Yani bu kadar yılın 11 ayı bavulum elimde dolaşıyorum ya da her gece show dansçılığı yapıyorum. Gerçekten çok bir şeyleri kazıyarak bugüne geldim diyorsun. Dönüp baktığında bu 16 seneyi yeniden yaşamak ister miydin? Tangoyu hayatında iyi ki var ettiğini söylüyor musun? Yoksa ya ben restoratör olarak kalsam bambaşka olurdu gibi. Hiç hayallerinde var mı öyle bir şey? Yoksa ya ben tangoyla büyüdüm, birlikte büyüdük mü diyorsun?
Biz birlikte büyüdük, kesinlikle. Birlikte büyüdük ve diyorum ki Deniz, o 16 yılı şu an bana geri versen 16 yıl kadar daha aynı şeyi yaparım ve hatta daha çoğunu yaparım. İlk başlardaki belki çekingenliğim ya da kendime güvensizliğim olmadan çok daha bir çabukta ben bunu yapabilirimle belki daha verimli bir 16 yıl geçiririm ki gerçekten çok gurur duyduğum bir 16 yıl. Geldiğim yerden de çok memnunum. Yani düşünsene, Tango Dünya Kupası'nda jüri üyeliği yapan tek Türk benim tarihte. Aynı şeyleri tekrar yaşardım. Kesinlikle. Hiçbir sürecinden pişmanlık duymadım. Hiçbir sürecinden yorulmadım. Aynısını tekrar ve daha fazlasını da yaşardım.
Heh, bak bu noktada sana sormak istediğim bir şey var. Aslında bu benim son sorum ve... Şu ana kadar yaptığım bütün söyleşilerde de söyleşiye katılan konuşmacıların hepsine soruyorum bu soruyu. Şimdi bu 16 seneyi bir daha yaşardım diyorsun ya. Peki bundan sonrası için tango adına hayallerin neler Ayşe? Bir kabına sığamayan olarak.
Bir kabımıza yine sığmayalım değil mi Deniz? Evet, sığmıyorum kabıma. Şöyle bir süreç beni bekliyor muhtemelen. Arjantin ayağı tabii ki her zaman orada. Orada bir hayat kurdum. Çok güzel arkadaşlar edindim. Buenos Aires'in o güzel havalarına ihtiyacım var. O nefese ihtiyacım var. Ve hayatımda bir ayağım hep orada olacak. Ama son süreçte biraz daha Avrupa'ya gelme niyetim var. Bu yıl özellikle muhtemelen ya Barcelona'ya ya da Valencia'ya, yani İspanya'ya Maxi ile beraber base yapma, yani oraya taşınma gibi bir planımız var. Daha dünyanın merkezinde olalım, her yere gidip gelmemiz daha kolay olsun. Ben de biraz aileme yakın olayım diye. Onlar çok arkamda durdular. Her şeyimi onlara borçluyum. Hiçbir zaman bana kızım bunu da yapma artık ya da kızım bir günde hadi dön artık evine asla demediler. O gözyaşı hep düştü gözlerinden. Her gün görüyorum onları, kamerayla arıyorum. O yüzlerinde görüyorum keşke dönsen dediklerini. Hani en azından biraz daha yakına gelebileyim onlar için de. Kendim için de daha hani mobil olabilmek, daha kısa süreli turlar yapabilmek, hani git dön git dön şeklinde. O yüzden biraz Buenos Aires ayağını bu sene bırakıp daha Avrupa tarafına gelmek istiyorum. Böyle bir maceraya atılmak istiyorum. 41 yaşında tekrar bir hayat düzeni değiştirme yoluna gitmek üzere. Bakalım, bir adım atmak niyetindeyim. Sonuçları göreceğiz.
Şimdi sana acayip bir, aslında son soruydu o soru ama şimdi bak aklıma geldi. Acayip manipülatif bir son sorusu.
Eyvah.
Bu dünyada en çok dans etmekten keyif aldığın kişi ikizin değil mi? Allah aşkına söyle.
Ay evet, tabii ki o.
Mehmetciğim değil mi? Evet.
Kesinlikle o. Ya düşünsene böyle engage oluyorsun bir anda kendi kanından, kendi canından ve çok farklı bir iletişim var zaten benim Mehmet'le. O yüzden evet, çok keyif alıyoruz. Hatta şunu söyleyeyim, Memo böyle elleri falan titriyor yani. O kadar büyük bir his var ki ortada. Hani böyle titriyoruz. Çok sık dans edemiyoruz. Memo Amerika'da yaşıyor, New Jersey'de ve La Entrega Tango Maratonu diye yılda bir kez yapılan Ekim ayında çok büyük bir tango maratonu düzenliyor. Çok popüler kendisi. İnanılmaz yol kat etti. Hem profesyonel olarak hem de tango organizatörü olarak. O yüzden herhalde Memo diyorum. Kesintisiz yani.
Ya biliyorum, manipülatif bir soruydu ama böyle cevap vereceğini biliyordum
evet,
ben.
Onunla doğdum. Tangoya da onunla başladım. Yan yana, el ele, göğüs göğüse. Ötesi yok.
Evet, ben de onun kulaklarını çınlatmadan bu programı bitirmek istemedim. Çünkü eğer burada olsaydı Mehmet kesinlikle ikinizle birlikte söyleşi yapmak isterdi.
Evet, onun için onu buradan öpüyorum ben de.
Çınlatmak istedim. Çok teşekkür ederim.
Denizciğim, ben çok teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Çok uzun süredir bekliyordum. İyi ki buluştuk, iyi ki varsın. Kabımıza sığmayalım diyorum
evet,
herhalde.
Evet, kabımıza sığmayalım Ayşe'cim.
Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.